Ayrım 3, sayfa 21. Esir şehrin fedaileri. Taylan Sorgun. Gümüş Kabze Reşit. Esir İstanbul kaynıyordu. Sokaklarda emperyalist devletlerin bayrakları, subayları ve askerleri. Sokaklarda azınlıkların nümayişleri, Türklere saldırmaları, işbirlikçilerin, itilaf devletleri komiserleriyle pis ve aşağılık ticaret pazarlıkları, hepsi yan yana. Bir akşam hava henüz kararmış, sokak lambaları yeni yanmıştı. Fesini kaşının üzerine yıkmış İstanbul bıçkıda Gümüş Kabze Reşit, Galatasaray'ın köşesinde bir İngiliz subayına rastladı. İngiliz komutanın yanında iki İngiliz askeri vardı. Ne oldu, neden oldu bilinmez ama Gümüş Kabze Reşit'in birden bir elinde pırıl pırıl bir hançer, öteki elinde kabzesi pırıl pırıl bir toplu tabanca görülüverdi. Daha göz açıp kapamadan İngiliz subayının göğsünden kanlar akmaya başlamıştı. Ardından bir silah tarakkası ve Gümüş Kabze Reşit birden merakla yığılan kalabalığın arkasından kayboldu. Sapancalı Hakkı Bey zaman zaman buluştu, dayı Maksut'a bu işi sordu, şu cevabı aldı. Onun namı odur. Bir gümüşçüye gider, hem hançerini hem de silahının kabzesini parlattırır. Şimdi bizim teşkilata dahildir. Takip işleri yapar. Teşkilatta emir almadan bir şey yapılmazdı. Dayı Maksut Gümüş Kabze Reşit'e o işi neden yaptığını sormuştu. Gümüş Kabze Reşit şöyle dedi. Yüzbaşım, sen vur yüreğimin ta şurasına kurşunu. Kanım helaldir. Bizim bıçkınlığımız rezil takımınadır. Peki bu memleket bizim mi? Bizim. Öyleyse şu İngiliz'i ne gezer burada? O hadise olduğunda kötü bakmışlardı, dayanamadım. Üstelik ne gezer bunlar bizim memlekette? İşte bunlar da rezil takımındandır. O sırada dayı Maksut'un yanında bulunan binbaşı Salih Bey, Gümüş Kabze Reşit gittikten sonra tek bir şey söyledi. Vatan evladı. Bu sözler o zamanlar sanki bir parola olmuştu. İstanbul teşkilatlanıyordu. Mustafa Kemal Paşa İstanbul kuvvasını kurduruyordu. Başındakilerden birisi yüzbaşı dayı Maksut'tu. İstanbul Teşkilatı. Mustafa Kemal Paşa İstanbul Kuvvası'nın kuruluşunu tamamlatmıştı. Harbiye nezaretindeki genç savaş subayları cephelerden dönmüş savaş subayları o teşkilata dahil olmuşlardı. Zamanı gelince de Anadolu'ya geçeceklerdi. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın büyük stratejisini henüz tam olarak bilmiyorlardı. Zaten bilinemezdi ve de sorulamazdı. Tek bildikleri şey Mustafa Kemal Paşa'nın bir şey yapacağıydı. Umutları doydu. Kehribar Ali, Gümüş Kabze Reşit gibi isimler de artık bıçkınlığı bir yana koymuşlar ve sadece vatan demekteydiler. Şair Nazım'ın Kuvva Destanı'ndaki kendisine emanet silahları takası ile Anadolu'ya kaçırırken Kerempe Feneri önünde emaneti acaba yerine ulaştırabilecek miyiz diye düşünen Arhavili İsmail bizim insanımızdı. Şair Nazım'ın anlattığı 3 numaralı kamyonu ile cepheye cephane taşırken kamyonunun patlayan lastiğinin içine üzerindeki elbiselerini doldurarak yola devam eden Süleymaniyeli şoför Ahmet bizim insanımızdı. Cephedeki sarkık bıyıklı süvari bizim insanımızdı. Yedek subay Eşfak bizim insanımızdı. Sevdalısına artık Anadolu zamanıdır diye veda eden bıçkın Kehriber Ali bizim insanımızdı. Gümüş Kabze Reşit bizimdi ve daha niceleri, bilinmeyen kabirlerinde yatan kuvvacılar bizim insanımızdı. Ve şair Nazım Kuvva Destanı'nda demişti ki, uzak Asya'dan 4 nala gelip Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın başlattığı büyük taarruz sonrasındaki durumu şöyle anlatmıştı şair Nazım. Sonra 9 Eylül'de İzmir'e girdik. Kayserili bir nefer, yanan şehrin kızıltısı içinden gelip, öfkeden, sevinçten, ümitten ağlıya ağlıya, güneyden kuzeye, doğudan batıya, Türk halkıyla beraber, seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz'i. Ve o destanların bir kısmı böyledir. Sakın üstümüze gelme emperyalizm dedik. Fethi Bey Saray Darbesi. İttihat ve Terakki'nin ünlü isimlerinden Sapancalı Hakkı Bey vardı. Sapancalı Hakkı Samsun'daki Doktor Sırrı Reşit Sorgun'un eş nedeniyle akrabası olacaktı. İşte o Sapancalı Hakkı'nın evinde Mustafa Kemal Paşa, Sapancalı Hakkı ve Fethi Bey yani Okyar'la buluştular. Aralarında şu konuşma geçti. Fethi Bey, paşam bir saray darbesiyle istediğimiz hükümeti kurdurmamız ihtimal dahilindedir. Mustafa Kemal Paşa, peki kurdurulabilecek hükümet ne yapabilecektir? Görülüyor ki tam işgal altına girilmektedir. Ordu dağıtılmaktadır. Böyle bir hükümet ancak müstevlilerin yani işgalcilerin şartlarını kabul etmekten ve onların istediklerini tatbik etmekten başka ne iş yapabilecektir? Fethi Bey, paşam şartlar belki daha yumuşatılabilir. Mustafa Kemal Paşa, onları buna zorlamak için elinizde ne kuvvet vardır ki? Kuvvet elinizde olmadan sizi dinleyecekler midir? Onlar yıllardır müstevli emelleri için çalışmıyorlar mı? Üstelik padişah da onların dediklerini yapacaktır. Gece geç vakti ulaşmıştı. Mustafa Kemal Paşa bir sigara yaktı, odada dolaşmaya başladı ve sözlerini sürdürdü. Yarıp çıkacağız. Bunun başka yolu da olacak. Mutlaka olmalı. Ama yol zahmetli, yol uzun, yol tehlikelerle doludur. Unutmayınız ki karşımızda sadece padişah olmayacak, başkaları da olacaktır. Çünkü menfaatleri birleşecektir. Konuşmalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Fethi Bey ve Sapancalı Hakkı, Mustafa Kemal Paşa'nın bir büyük tarih yolculuğuna çıkacağını anlamışlardı. Tarih sahnesine çıkış. Çanakkale Savaşı destanı Türk ordusunun bir büyük destanı olarak dünya tarihinde de yerini aldı. O savaş o zaman genç bir kurmay olarak Çanakkale'de vuruşan Mustafa Kemal'in tarih sahnesindeki yerini almasını da bir büyük talih olarak ortaya çıkarmıştı. Dipnot: Çanakkale Savaşı'nı, daha doğrusu destanını, o savaş sırasında genç bir kurmay olarak Çanakkale Cephe Komutanlarından Esat Paşa'nın kurmay heyetinde bulunan Mustafa Kemal Paşa'nın başlattığı milli mücadele ve Anadolu ihtilalinde cephede paşalık rütbesine yükselen Fahrettin Altay Paşa'dan bütün safhaları ve bilinmeyen tarafları ile dinlemiştim. İmparatorluktan Cumhuriyete adlı belgesel kitabımda o dönem de vardır. 18 Mart zaferi Çanakkale destanının ilk safhasıydı. Ardından Gelibolu Anafartalar gelir. Mustafa Kemal savaşın en kritik döneminde büyük kuvvetlerin emrine verilmesine ve ancak böyle başarı kazanabileceğini söylemişti. Bu talebi Esat Paşa'ya ileten Altay Paşa'ydı. Cephedeki genç komutanlar evet Mustafa Kemal başarır derlerken bir tarihe imza atıyorlardı ve öyle de oldu. Zamanın emperyalizmin Çanakkale'ye saldırması aslında o zaman Anadolu'yu da istila etmek siyasetine dayanmıştı. Emperyalist devletler o savaşta galip gelselerdi, Anadolu'yu istilanın ardından Rusya üzerine yürüyeceklerdi. Cephede kurmay başkanı olarak bulunan Altay Paşa ve yabancı tarihçilerin verdikleri karar şuydu: Türk ordusunu idare eden genç kurmay Mustafa Kemal ve Türk ordusu o galibiyetle hem Anadolu'nun istilasını önlemiş hem de emperyalizmin Karadeniz'e çıkarak Rusya üzerine sarkmasının önüne geçmişti. Bu da dünya tarihi üzerinde önemli etkiler yapmıştır. Dipnot: Altay Paşa bunları da anlatmıştı. O zaman çok iyi eğitilmiş, çok iyi silahlandırılmış bir orduya sahiptik. Harbiye'den mezun olan kurmaylar savaşı çok iyi öğrenmiş birer komutan olarak görmüşlerdi. Mehmetçikler büyük destanın yaratıcılarının içindeki tarihteki yerlerini aldılar. Onlar büyük kahramandılar. Taylan Sorgun. Zamanın Rusyası Genelkurmay Başkanlığı raporunda şöyle denilmekte ve tarihi savaş dönemindeki 19 Ağustos gününü göstermekte. İşte o rapordan satırlar. Mustafa Kemal büyük Türk kumandanlarının halk tarafından en çok hürmet görenidir. Cesur, muktedir, azimkar ve şöhretini Trablus ve Bingazi'deki başarıyla elde etmiş olup Çanakkale'de iki defa vaziyeti kurtarmıştır. Çanakkale Savaşı bitmişti. Enver başkomutanıydı. Mustafa Kemal'in terfi ettirilmesi icap ediyordu ama bu gecikmişti. İttihat ve Terakki'nin genel katibi mesulliğine yükselmiş olan Mithat Şükrü Bey'in evinde İttihat ve Terakki'nin kurucusu Talat Paşa ile İttihat ve Terakki'nin önde gelen ismi Kara Kemal Bey yemekteydiler. Biraz sonra da Enver Paşa gelmişti. Kara Kemal Bey, İttihat ve Terakki içinde büyük saygı gören isimdi. Enver'in karşısında izin almadan oturamadığı bir güçtür. Kara Kemal Bey ile Mithat Şükrü Bey, Mustafa Kemal'e saygı duyan isimlerdendi. İşte o gece Kara Kemal Bey, Enver Paşa'ya biraz da sertçe bu terfi artık geciktirilmesin. Hüzün mevsimi. Mustafa Kemal Paşa emrindeki Yıldırım Orduları grubu lağvedilmeden önce Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya gönderdiği son şifresinde bu mütareke ahkamı yani şartları benim karakterime uymuyor, kendi karakterime uyanı yapacağım demişti ya, işte onu vakit geçirmeksizin yapmaya başlayacaktı. 13 Kasım 1918 günü İstanbul'a gelişinin ardından teşkilatlanma çalışmalarına başlamıştı. Gizli karargahı Suriye'de arkadaşı olan Salih Fansal'ın eviydi. Eylül hüzün mevsimidir. Kasım ayı Kasım patı çiçekleri zamanıdır. Kasım 1918'de yani hüzün mevsiminin devamı zamanında İstanbul ve Anadolu ve Trakya ve de dağlar ve de İstanbul'un martıları ve de bilumum kuşlar namussuz emperyalizmin işgalinin hüznünü yaşamaktadırlar. Bu bir ruh halidir o hüznü duyabilmek. Sadrazam Ahmet İzzet Paşa dürüst bir adamdı. Olanları içine sindirememişti, istifa etti. Bir değişiklik ardından yerine emperyalizmin işbirlikçisi damat Ferit geldi. Padişahın eniştesi olduğu için damat denilmiştir. 1918 yılının Kasım ayı işgal zamanıdır. Kadıköy rıhtımında Teşkilat-ı Mahlasacı, Malisör Rıza Bey, Yüzbaşı Eczacı Celal, Doktor Fahri ve Üsteğmen Rüştü yürüyorlardı. Malisör Rıza Bey o gece Eczacı Yüzbaşı Celal Bey'de misafir kalacaktı. Malisör Rıza Bey bu defa aklına başka şeyler takmıştı. Taktı mı yatıştırmak zor olurdu, yine de öfkeliydi. Ama umut ışıkları yanmaya başlamıştı içinde. Mustafa Kemal Paşa'yı Selanik'ten tanırım, durmaz bir şeyler yapar dedi ve ekledi. Balkanlarda vuruştuk ama içim yanar elimizden giden Selanik'e dedi. Çok yakın zamanda Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçecek, milli mücadele ve Anadolu ihtilalinin ateşini yakacaktı ve kuvva zamanı gelecekti. Topal Osmanlar, Gökçen Efeler, Şahin Beyler ve Toros Dağları kuvvacıları, ''Hey emperyalizm sıkı dur, biz varız, başımıza Mustafa Kemal Paşa geçmiştir.'' demeye başlayacaklardı. İstanbul'dakiler de Anadolu'da olacaklardı. Ve şair Nazım büyük taarruz zamanını şöyle anlatır. Bir müthiş mukaddes macerada ön safta, en ön sırada, şahlanıp ölesi geliyor insanın. Topçu evvel mülazımı Hasan'ın, yaşı 21'di. Kumral başını gökyüzüne çevirdi, kalktı ayağa. Baktı yıldızlara ağaran muazzam karanlığa. Şimdi bir hamlede, o kadar büyük, öyle şöhretli işler yapmak istiyordu ki, bütün ömrünü ve hatırasını ve 7,5'luk bataryasını ağlanacak kadar küçük buluyordu. Yüzbaşı sordu, saat kaç? 5. Yarım saat sonra demek. Ve büyük taarruz başlıyordu. Uzak Asya'dan 4 nala gelip Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan ve bizim olan bu memlekette İzmir'e doğru akmanın zamanıydı. Esir zamanların insanları. İngilizler damat Ferit'e kurdurduğu harp divanı Ermenilerin laflarını kabul ederek Yozgat Boğazkesen Kaymakamı Kemal Bey'i idama mahkum edivermişti. Boğazkesen Kaymakamı Ermenilerin gösterileri arasında Beyazıt Meydanı'nda idam edildi. Son sözleri çocuklarımı millete emanet ediyorum olmuştu. İşbirlikçi matbuat yani gazeteler sanki bayram eder gibi kocaman başlıklar attılar. Seviniyorlardı. Eski teşkilat-ı mahsusacı, balıkçı Salih Reis o gece Mustafa Kemal Paşa'nın teşkilatlandırdığı kuvva merkezinde Doktor Fahri'nin ve arkadaşlarının önlerine o gazeteleri koyarken öfkesi dağ gibiydi. Bunlara Türk denilir mi? Bunların meşrepleri bile meçhuldür dedi. Sonra yüzbaşı Yeni Bahçeli Şükrü ve ötekilere eğer izin olursa matbaaları başlarına yıkılır dedi. Binbaşı Kamil, bırak Sadık Reis, bırak ki anlasın millet hangi soyu meçhullerle karşı karşıya olduğumuzu. O gece uzun uzun konuştular. Üsküdar Ayazma'daki Nihat Hanım'ın mahzenindeki silahların teşkilatların Türklere dağıtılması icap ediyordu. Ertesi gece Salih Reis yanına Rumelili Deli Ömer ile Kehribar Ali'yi aldı, Nihat Hanım'ın konağına gitti. Beşli Alman mavzeri son defa temizlendi ve bir at arabasına yüklendi. Bir kısmı Gebze'deki Yüzbaşı Yeni Bahçeli'nin adamlarına gidecekti. Teğmen Faruk da işin başındaydı. Salih Reis, Deli Ömer, Kehribar Ali at arabasının arkasında yürümekteydiler. Birden İngiliz ve Fransız devriyesi paşa kapısı önlerinde yollarını kesti, arabayı aramak istediler. Birden bir vuruşma başladı. Bir iki silah sesi gecenin karanlığını yırttı, sabahın erken saatlerinde Üsküdar Parkı önünden geçenler ağaçlara bağlanmış işgal devriyesi askerlerini gördüler. Birisinin göğsüne şu yazı asılmıştı: Türk'ün silahı alınmaz, şimdilik böyle bırakıyoruz, ardını siz hesap edin. İtilaf devletlerinin yüksek komiserleri hop oturup hop kalkmışlardı. Ne demek oluyormuş işgal devriyesini ağaçlara bağlamak? Damat Ferit yüksek yerlerden azarları da yemişti. Balıkçı Salih Reis'in meşrepleri meçhuldür dediği o matbuat köpür köpürdü. Bu milliyetçiler başımıza iş açmaya devam ediyorlar. Bunların hepsini tek tek yakalayıp hapishanelere tıkmak lazımdır diye veryansın ettiler. Ne demekmiş yedi düvele kafa tutmak, bunlar hiç akıllanmaz mı diye de yazmaktaydılar. Harbiye Nezareti. Mustafa Kemal Paşa o gün yine Harbiye Nezareti'ne gitti. Harbiye Nezareti de sanki işgal altındaydı. Büyük kapıdan işgal devletleri subaylarının otomobilleri bir gidiyor bir geliyordu. Harbiye Nezareti'ndeki genç subaylar Mustafa Kemal Paşa koridorlardan geçerken umut dolu gözlerle bakmaktaydılar. Mustafa Kemal Paşa birden bir binbaşının önünde durmuştu. Yüzbaşı dayı Maksut da oradaydı. Mustafa Kemal Paşa binbaşıya Çanakkale'den öyle değil mi diye sordu. Binbaşıyı tanımıştı. Binbaşı evet paşam dedi ve yavaşça sordu. Şimdi ne yapacağız? Mustafa Kemal Paşa'nın cevabı kısa oldu. Bekleyiniz. Yüzbaşı dayı Maksut binbaşıyı anlamıştı. Gece için sözleştiler. O gece Kasımpaşa'daki kuvva merkezinde toplanıldı. Binbaşıyı Yüzbaşı Celal ve Yeni Bahçeli de tanıyorlardı. Binbaşı o gece yemin ederek Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Teşkilatı'na katıldı. İstanbul esirdi ama zaman kolluyordu. O yemin gecesi Malisör Rıza Bey sabırsızlıkla ''Zaman, zaman, ne zaman gelecek?'' diye söylenirken Yüzbaşı Eczacı Celal Rıza ''Mustafa Kemal Paşa'yı bilirsin, mutlaka bir şeyler yapacak. İşte zaman o zamandır.'' diye yatıştırdı. Malisör Rıza ''İzledim vuruşmaları'' derken sabırsızlığını yine ortaya koymuştu. Rumeli Dağları günlerindeki vuruşmaları anlattı. İstanbul'un esir zamanları, büyük kulüplerde eğlenceler, Türk mahallelerinde yaslar, cephelerdeki şehitlerden söz etmeler ve duvardaki şehit olmuşların fotoğrafları, bir yanda çöküş ve çürümüşlük, öte yanda yeni hayaller ve o gece yine Nihat Hanım'ın konağındaki kederli kemanın tellerinden çıkan kederli sesler. Sanki keman o yaslara katılmıştır. Bir çocuk Nihat Hanım'ın komşusunun küçük çocuğu keman sesini duyunca annesine sordu. ''Babam nasıl şehit olmuştu? Yeniden anlatsana anne.'' Nihat hala gözyaşlarını tutamadı ve çocuk sürdürdü konuşmayı. ''Anne, ben nasıl şehit olurum da babamın yanına giderim?'' Ve esir zamanlar. O cepheden bir başka cepheye koşanların hikayeleri. Kadıköy'deki molaya çıkan dört yol ağzının köşesindeki itfaiye merkezinin en üst katında buluşmuşlardı. Bir akşam vakti. Yüzbaşı dayı Maksut, binbaşı Salih de dönmüş, o da gelecek dedi. Odada keder bulutları, öfke yan yana durmakta. Kadıköy Türkleri başları önlerinde düşünceli sokaklardan geçmekte. Her evin kapısından giren keder. Çok geçmedi binbaşı Salih iri gövdesi, pırıltılı çizmeleri, yıkanmış temiz üniforması ile çıka geldi. Cepheden dönmüştü, başladılar konuşmaya. Binbaşı Salih, Çanakkale, Rumeli, Balkan, Yemen, Suriye, Irak, Filistin, Kafkas. İşte hayatımız. Kaç bin arkadaş bıraktık oralarda. Meçhul kabirlerde. Hakkını verdik duruşmaların. Ama ve lakin işte şimdiki vaziyet budur dedi. Ne dersin Rıza Bey diye sözü ona attı. Malisör Rıza, teşkilat-ı mahsusada çok yerlere gittik. İran'da ayaklanma çıkarttık Amca Paşa ve Yakup Cemil'le. Sözü kesti, camın önüne gitti, sokaklara baktı. Yüzbaşı dayı Maksut, unuttunuz Mısır kanal seferini derken başkaca dertliydi. Kanalı geçerken İngiliz topçusu ateşinden çok can verdik. Yüzbaşı Yeni Bahçeli Doktor Fahri'ye döndü. Turan'ı bir tutsak derdin. Kaf Dağı'nın ardındaki hayal. Lakin hayal mi hakikat mi? Bir ara yakalar gibi olduk. Zümrüt-ü Anka'yı lakin olmadı yine. Çanakkale. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a varışı sırasında aklıma geldi. Eğer Çanakkale'de durdurmasaydı onları o zaman İstanbul'a gelecekti bu yedi düvel. Kuşatacaklardı bizi Kafkas'tan. Yüzbaşı Eczacı Celal, ne zamanlardan geçtik, bizim doktorun Turan sevdası sanki ikizidir diye sürdürdü sohbeti. Eczacı Celal, Doktor Fahri'ye anlat Kara Kemal Bey'in dediğini, ne demişti diye sordu. Doktor Fahri anlattı. Artık Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde olmak icap eder. Mustafa Kemal Paşa'nın vaziyeti bu işleri yoluna koyacak, bizi bu bataktan çıkaracak vaziyettir demişti. Binbaşı Salih söze mührünü vurdu. Yok başka çare. Bakalım Kemal Paşa ne yapacak? Sabaha karşı dağıldılar. Kadıköy, Moda ve her tarafta işgal devriyeleri dolaşmaya başlamışlardı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 29.